Ayrım 39, sayfa 490. 114. Mücadele sadece birkaç saniye sürdü. Jartrand, Roger'ın önüne geçerek, Papa'nın özel dairesinin kapısını silahıyla açtığında, Kamerlengo Ventresca hala çığlık atıyordu. Muhafızlar içeri daldılar. Langdon'la Victoria peşlerinden içeri koştu. Karşılarında sarsıcı bir manzara vardı. Oda sadece mum ışığı ve sönmek üzere olan şömine ateşiyle aydınlanmıştı. Kohler şöminenin yanında tekerlekli iskemlesinin önünde hantal bir şekilde ayakta duruyordu. Ayaklarının dibinde yatarken acı içinde kıvranan Kamerlengo'ya doğrulttuğu silahını salladı. Kamerlengo'nun cübbesi yırtılarak açılmıştı ve çıplak göğsü kapkara yanmıştı. Langdon odanın öbür köşesinden sembolü çıkartamıyordu ama Kohler'in yanına yerde geniş ve dörtgen bir damga duruyordu. Metal hala kıpkırmızı parlıyordu. İki İsviçreli muhafız hiç tereddüt etmeden davrandılar. Ateş açmışlardı. Mermiler Kohler'in göğsüne saplanarak onu arkaya savurdular. Kohler tekerlekli iskemlesine çökerken göğsünden kanlar fışkırıyordu. Silahı yere düşerek sekti. Langdon kapı eşiğinde dona kalmıştı. Victoria da felç olmuş gibiydi. Max diye fısıldadı. Hala yerde kıvranan Kamerlengo, Roger'a döndü ve eski cadı avlarındaki dehşet sahnelerinde olduğu gibi işaret parmağını Roger'a doğrultarak tek bir kelimeyle bağırdı. İlluminatili. Ona doğru koşan Roger, seni alçak herif dedi. Seni sofu, her... Bu kez Roger'ın sırtına üç kurşun sıkarak içgüdüsel davranan Jartrand olmuştu. Yüzbaşı seramik zemine yüzüstü düşerek kendi kanının üstünde kaydı. Jartrand'la muhafızlar hemen acıyla kıvranırken kendi bedenine sarılan Kamerlengo'nun yanına koştular. Muhafızların her ikisi de Kamerlengo'nun göğsüne dağılan simgeyi gördüklerinde dehşetle irkildiler. Damgayı baş aşağı gören ikinci muhafız gözlerindeki korku ifadesiyle geriye doğru sendeledi. Görünmemesi için Kamerlengo'nun yırtık cübbesini yaranın üstüne örten Jartrand da sembolün etkisinde kalmış gibi görünüyordu. Langdon odada ilerlerken heyecandan çılgına dönmüştü. Bir çılgınlık ve vahşet sisinin ardından gördüklerine anlam vermeye çalışıyordu. Engelli bir bilim adamı, simgesel üstünlük gösterisinin peşinden Vatikan şehrine gelmiş ve kilisenin en yüksek yetkilisini damgalamıştı. Haşhaşin, bazı şeylerin uğrunda ölmeye değer demişti. Langdon, kötürüm bir adamın Kamerlengo'yu nasıl etkisiz hale getirmiş olabileceğini merak etti. Ama tabii Kohler'in silahı vardı. Nasıl yaptığı fark etmez. Kohler görevini tamamladı. Langdon tüyler ürpertici sahneye doğru yaklaştı. Kamerlengo'ya müdahale ediliyordu. Langdon tekerlekli iskemlesinin yanında dumanları tüten damgaya doğru çekildiğini hissediyordu. Altıncı damga mı? Langdon yaklaştıkça aklı daha da karışıyordu. Damga mükemmel bir kareydi. Genişti ve belli ki Illuminati sığınağındaki sandığın orta bölmesinden geliyordu. Haşhaşin altıncı ve son damga demişti. İçlerinde en görkemlisi o. Kohler'in yanında çömelen Langdon damgaya uzandı. Metalden hala sıcaklık yayılıyordu. Tahta sapından tutarak onu kaldırdı. Ne görmeyi beklediğinden emin değildi ama umduğu kesinlikle bu değildi. Langdon aklı karışmış bir halde uzun süre baka kaldı. Hiç anlam ifade etmiyordu. Muhafızlar bunu gördüklerinde neden dehşetle haykırmışlardı? Anlamsız eğri büğrü çizgilerden oluşan bir kareydi. En görkemlisi mi? Langdon elinde çevirirken simetrik olduğunu görebiliyordu ama anlamsızdı. Omuzundaki eli hissettiğinde Victoria olduğunu tahmin ederek yukarı baktı ama bu el kanlıydı. Tekerlekli iskemlesinden uzanan Maximilian Kohler'e aitti. Langdon damgayı bırakarak sendeleyip ayağa kalktı. Kohler hala yaşıyor. Ölmek üzere olan direktör tekerlekli iskemlesinde hala nefes alıyor, hırıltıyla solumaya çalışıyordu. Langdon'un gözleri Kohler'inkilerle karşılaştı. Bu, onu sabahın erken saatlerinde karşılayan aynı duygusuz bakışlardı. Kin ve nefret su üstüne çıkarken ölmek üzere olan gözler daha da sert bakıyordu. Bilim adamının vücudu kıpırdadığında Langdon onun hareket etmeye çalıştığını anladı. Odadaki diğerleri dikkatlerini Kamerlengo'ya vermişlerdi. Langdon onlara seslenmek istedi ama yapamadı. Kohler'in hayatının son saniyelerinde gösterdiği azim onu yerine mıhlamıştı. Direktör gayret gösterirken titreyerek kolunu kaldırdı ve tekerlekli iskemlesinin kolundan küçük bir cihaz çıkardı. Titreyerek uzattı. Langdon bir an için Kohler'in silahı olmasından korkmuştu. Ama çıkardığı başka bir şeydi. Ve ver. Kohler'in son sözleri hırıltılı fısıltılardı. Bunu medyaya ve ver. Kohler hareketsizce yığıldı ve cihaz kucağına düştü. Şaşkınlık içindeki Langdon cihaza baktı. Elektronikti. Önünde Sony Ruby kelimeleri yazıyordu. Langdon bunun yeni çıkan ultra minyatür avuç içi kameralarından olduğunu fark etti. Adam işinin erbabı diye düşündü. Anlaşıldığı kadarıyla Kohler, medyanın yayınlamasını istediği bir tür intihar mesajı kaydetmişti. Bilimin önemi ve dinin kötülüğü hakkında bir vaaz olduğuna hiç şüphe yoktu. Langdon o gece adamın davasına yeterince yardımcı olduğuna karar verdi. Gertrand, Kohler'in kamerasını görmeden Langdon onu derin ceket cebine attı. Kohler'in son mesajı cehennemde çürüyebilir. Sessizliği Kamerlengo'nun sesi bozdu. Doğrulup oturmaya çalışıyordu. Gertrand da soluk soluğa, "Kardinaller," dedi. Gertrand, "Hala Sistine şapelindeler," diye hayıflandı. Yüzbaşı Roger'ın emri. "Boşaltın, hemen, herkesi." Gertrand, diğer muhafızlardan birini koşarak diğer kardinalleri dışarı çıkarmaya gönderdi. Kamerlengo acıyla yüzünü buruşturdu. "Helikopter, ön taraftan, beni hastaneye götürün." 115. San Pietro meydanında İsviçreli muhafızların pilotu park etmiş Vatikan helikopterinin pilot kabininde oturmuş şakaklarını ovuyordu. Meydanda etrafındaki kargaşa o kadar gürültülüydü ki pervanelerin sesini bastırıyordu. Bu görkemli mum ışığı ayinlerinden değildi. Henüz bir kargaşa çıkmamasına hayret ediyordu. Gece yarısına 25 dakikadan az kalmasına rağmen insanlar hala bir aradaydı. Bazıları dua ediyor, bazıları kilise için ağlıyor, diğerleri de yüksek sesle müstehcen küfürler ediyor ve kilisenin bunu hak etmediğini ilan ediyorlardı. Bununla birlikte diğerleri İncil'den kıyamet günüyle ilgili ayetler okuyorlardı. Medya ışıkları ön camda parlarken pilotun başı zonkluyordu. Gözlerini kısarak gürültülü kalabalığa baktı. Kalabalığın üzerinde bayraklar dalgalanıyordu. Karşı madde İsa karşıtıdır. Bilim adamı eşittir satanist. Tanrınız şimdi nerede? Baş ağrısı kötüleşen pilot inledi. Ön camın vinil kaplamasını tutup kaldırmayı aklından geçirdi. Böylece izlemek zorunda kalmayacaktı. Ama birkaç dakika içinde havada olacağını biliyordu. Teğmen Gertrand biraz önce telsizle korkunç haberler vermişti. Kamerlengo, Maximilian Kohler'in saldırısına uğramış ve ciddi şekilde yaralanmıştı. Gertrand, Amerikalı ve kadın hastaneye götürülmesi için Kamerlengo'yu dışarı taşıyorlardı. Pilot kendini saldırıdan sorumlu hissediyordu. İçgüdülerine göre davranmadığı için kendini azarlıyordu. Daha önce Kohler'i havaalanından aldığında bilim adamının donuk gözlerinde bir şey hissetmişti. Bunun ne olduğunu anlayamamıştı ama hoşuna gitmemişti. Önemli değildi. Gösteriyi Roger yönetiyordu ve Roger adamının bu olduğu konusunda ısrar etmişti. Görünüşe bakılırsa Roger yanılmıştı. Kalabalıktan yeni bir gürültü yükselirken pilot, Vatikan'dan San Pietro meydanına ciddiyetle çıkan bir dizi kardinali görmek için baktı. Kardinallerin sıfır noktasını terk ettikleri için hissettikleri rahatlama, şimdi kilisenin dışında devam eden gösteriye yönelik şaşkın bakışlarla yer değiştirmişti. Kalabalığın gürültüsü yeniden şiddetlendi. Pilotun başı zonkluyordu. Bir aspirine ihtiyacı vardı, belki de üç. İlaç aldığında uçmayı sevmiyordu ama birkaç aspirin bu şiddetli baş ağrısından kesinlikle daha az kuvvetten düşürücü olurdu. Öndeki iki koltuğun arasında duran kargo kutusunda çeşitli harita ve kılavuzlarla birlikte saklanan ilk yardım çantasına uzandı. Ama kutuyu açmaya çalıştığında kilitli olduğunu gördü. Anahtarı bulmak için etrafına bakındı, sonra vazgeçti. Bu gece kesinlikle şanslı gecesi değildi. Şakaklarına masaj yapmaya devam etti. Karanlık bazilikanın içinde Langdon, Victoria ve iki muhafız nefes nefese ana çıkışa doğru zorlukla ilerliyordu. Daha uygun bir şey bulamadıkları için dördü birlikte yaralı Kamerlengo'yu dar bir masanın üzerinde taşıyor, hareketsiz bedeni sanki bir sedyenin üzerindeymiş gibi aralarında dengede tutuyorlardı. Kapıların dışında insan kargaşasının zayıf gürültüsü artık duyulabiliyordu. Kamerlengo bilincini kaybetmek üzereydi. Zaman azalıyordu. 116. Langdon diğerleriyle birlikte San Pietro Bazilikası'ndan çıkarken saat 23.39'du. Gözlerine kör edici bir ışık vuruyordu. Medya ışıkları beyaz mermeri karlı tundraya düşen güneş ışığı gibi parlatıyordu. Dev sütunların arkasında korunmaya çalışan Langdon gözlerini kısıyordu ama ışık tüm yönlerden geliyordu. Önündeki kalabalığın üstünde dev video ekranları yükseliyordu. Aşağıdaki meydana inen ihtişamlı merdivenlerin en üstünde duran Langdon kendini dünyanın en büyük sahnesinde duran hevessiz bir oyuncu gibi hissediyordu. Parlayan ışıkların arkasında bir yerden alçalan helikopterin sesini ve yüzbinlerce kafadan çıkan gürültüyü duydu. Sol taraflarında bir kardinaller alayı meydana boşalıyordu. Hepsi birden durup merdivenlerde beliren sahneye kederle baktılar. Gertrand, grup merdivenlerden inip helikoptere doğru yaklaşırken bitkin bir sesle dikkatli olun dedi. Langdon su altında hareket ediyorlarmış gibi hissediyordu. Kamerlengo ile masanın ağırlığı yüzünden kolları ağrımıştı. O anın daha ne kadar alçaltıcı olabileceğini düşündü. Ardından cevabı gördü. İki BBC muhabiri açık meydandan basının bulunduğu yere doğru koşuyorlardı. Şimdi Glick ve Macri onlara doğru koşmaya başlamışlardı. Macri'nin omzuna kaldırdığı kamerası kayıttaydı. Langdon, işte akbabalar geliyor diye düşündü. Gertrand, alt diye bağırdı. Geri çekilin. Ama muhabirler gelmeye devam etti. Langdon, diğer şebekelerin bu canlı BBC çekimini göstermelerinin yine 6 saniye süreceğini tahmin etti. Yanılmıştı. 2 saniye aldı. Meydandaki tüm medya ekranları bu tür evrensel bilinçle birbirlerine bağlıymış gibi geri sayım saatlerini, ve Vatikan muhabirlerini göstermeyi bırakarak aynı görüntüleri vermeye başladılar. Vatikan merdivenlerinde kaydedilmiş sarsıntılı bir görüntü. Şimdi Langdon baktığı her yerde Kamerlengo'nun yaralı vücudunun dört renkli yakın çekimini görüyordu. Langdon bu yanlış diye düşündü. Merdivenlerden aşağı koşup müdahale etmek istedi ama yapamadı, zaten faydası olmazdı. Kalabalığın gürültüsünden mi yoksa soğuk havanın etkisiyle mi oldu, Langdon asla bilemeyecekti ama o anda akla gelmeyen oldu. Kamerlengo'nun gözleri kabustan uyanan bir adam gibi açıldı ve doğrularak oturdu. Bir an için şaşıran Langdon ve diğerleri ağırlığın yer değiştirmesiyle sendelediler. Masanın ön kısmı aşağı eğildi. Kamerlengo kaymaya başlamıştı. Masayı yere indirerek durumu kurtarmaya çalıştılar ama çok geç kalmışlardı. Kamerlengo ön taraftan kaydı ama inanılmaz şekilde yere düşmedi. Ayakları yere çarpınca ayağa dikildi. Bir süre şaşkınlık içinde öylece durdu ve sonra kimsenin onu durdurmasına fırsat vermeden atılarak merdivenlerden aşağı Macri'ye doğru koşmaya başladı. Langdon hayır diye çığlık attı. Gertrand Kamerlengo'yu yakalamak için ileri fırladı. Ama Kamerlengo deliye dönmüş gözlerini açarak ona döndü. Bırak beni. Gertrand geriye doğru sıçramıştı. Manzara kötüden betere doğru gidiyordu. Kamerlengo'nun Gertrand'ın göğsünün üstüne serdiği yırtık cübbesi yavaşça sıyrılmaya başladı. Langdon bir an için giysinin üstünde duracağını sandı ama kalmadı. Cübbe omuzlarından kayarak beline kadar inmişti. Kalabalıktan yükselen yutkunma sesi sanki o anda tüm dünyayı dolaşıp tekrar geri geldi. Kameralar çevrildi, flaş ampulleri patladı. Etraftaki video ekranlarına Kamerlengo'nun damgalanmış göğsünün korkunç ayrıntılarıyla dev görüntüleri yansıdı. Hatta bazı ekranlar görüntüyü dondurup 180 derece çeviriyorlardı. Illuminati'nin en büyük zaferi. Langdon ekranlardaki damgaya baktı. Daha önce gördüğü damganın basılmış hali olmasına rağmen ancak şimdi anlam ifade ediyordu. Mükemmel bir anlam, mührün korkutucu gücü. Langdon'a tren gibi çarpmıştı. Oryantasyon. Langdon simge bilimin ilk kuralını unutmuştu. Bir kare ne zaman kare değildir. Ayrıca plastik mühürler gibi demir mühürlerin de basıldıkları zamanki hallerine benzemediğini unutmuştu. Tersten yazılırlardı. Langdon damganın negatifine bakmıştı. Kargaşa artarken eski bir Illuminati sözü yeni anlamıyla yankılanıyordu. Onu görenlerin sadece hayranlık içinde bakabileceği mükemmellikte, eski maddelerden meydana gelen kusursuz bir elmas. Langdon artık efsanenin doğru olduğunu biliyordu. Toprak, hava, ateş, su. Illuminati elması. 117. O sırada San Pietro meydanında yaşanan kargaşa ve hengamenin, Vatikan tepesinin şahit olduğu her türlü olayı geride bıraktığına Langdon'ın hiç şüphesi yoktu. Hiçbir savaş, hiçbir çarmıha germe, hiçbir haç, hiçbir mistik hayal, mabedin 2000 yıllık tarihindeki hiçbir şey bu anın heyecanına erişemezdi. Bu trajedi sırasında Langdon merdivenlerin başında Victoria ile dururken, kendini sanki dünyadan kopmuş gibi hissetti. Olaylar adeta farklı bir zaman boyutuna taşınmıştı. Tüm çılgınlık yavaşlayarak gözlerinin önünden geçiyordu. Damgalanan Kamerlengo, dünyanın görmesi için çılgınlar gibi bağırıp çağırıyor. Illuminati elması, şeytani yaratıcılığını sergiliyor. Geri sayımdaki saat, Vatikan tarihinin son 20 dakikasını gösteriyor. Bununla birlikte trajedi henüz başlamıştı. Kamerlengo adeta bir sarsıntı sonrası vecit halindeymiş gibi birden ruhunu şeytan ele geçirmişçesine kuvveti görünüyordu. Mırıldanmaya başladı. Görünmeyen ruhlarla konuşuyor, gökyüzüne bakıyor ve kollarını Tanrı'ya kaldırıyordu. Kamerlengo gökyüzüne doğru konuş diye seslendi. Evet, seni duyuyorum. Langdon o an anladı. Kalbi duracak gibi oldu. Victoria da anlamıştı. Bembeyaz kesildi. Şok geçiriyor dedi. Hayal görüyor. Tanrı ile konuştuğunu zannediyor. Langdon biri bunu durdurmalı diye düşündü. Sefil ve utandırıcı bir sondu. Bu adamı hastaneye götürün. Merdivenlerin altındaki Chihinita Macri en iyi görüntü aldığı noktada durmuş kaydediyordu. Onun filme aldığı görüntüler anında meydanın karşı tarafındaki medya ekranlarına yansıyordu. Arabalı sinemalar gibi hepsi de aynı trajediyi gösteriyordu. Destansı bir sahne yaşanıyordu. Yırtık cübbesi içindeki Kamerlengo göğsündeki yanık damgayla bu vahiy anı uğruna cehennem zebanilerini yenmiş bir çeşit şampiyonu andırıyordu. Gökyüzüne haykırdı. Ti sente Dio, Tanrım, seni duyuyorum. Gertrand yüzündeki dehşet ifadesiyle geriledi. Meydan bir anda mutlak sessizliğe büründü. Sanki tüm gezegenin sesi kesilmişti. Televizyonlarının başındaki herkes kas katı kesilmiş, nefesler topluca tutuluyordu. Kamerlengo merdivenlerde dünyanın önüne çıkarak kollarını uzattı. Bu çıplak ve yaralı haliyle İsa'yı andırıyordu. Kollarını gökyüzüne kaldırıp yukarı baktı ve Grazia, Grazia Dio dedi. Kalabalık sessizliğini bozmadı. Kamerlengo bir kez daha Grazia Dio diye haykırdı. Yüzüne fırtınalı gökyüzünde açan güneş gibi neşeli bir ifade gelmişti. Grazia Dio, Teşekkürler Tanrım mı? Langdon hayret içinde bakıyordu. Kamerlingo şimdi mutluluk saçıyordu. Esrarengiz değişimini tamamlamıştı. Gökyüzüne bakarken hala sertçe başını sallıyordu. Kilisemi bu kayanın üstüne kuracağım. Langdon bu sözleri biliyordu ama Kamerlingo'nun neden bunları haykırdığını anlayamıyordu. Kamerlingo arkasını kalabalığa dönerek yeniden geceye seslendi. Kilisemi bu kayanın üstüne kuracağım. Sonra ellerini havaya kaldırarak kahkahalarla gülmeye başladı. Grazie Dio, grazie. Adam açıkça delirmişti. Tüm dünya büyülenmiş bir halde seyrediyordu. Yine de son yapacağı şeyi kimse tahmin etmiyordu. Kamerlingo son bir sevinç ifadesiyle dönüp hızla San Pietro Bazilikası'ndan içeri girdi.